Merhaba, iyi günler. Bu yayının başlığını bir başka gazeteciden ödünç aldım. Ahmet Dönmez'den. Aslında onun yazısının başlığı, bir yazı kaleme aldı. Yazısının başlığı daha uzun. Hoca Efendi Fethullah Gülen'e yenildi, hepimiz yenik sayıldık. Şimdi hepimiz yenik sayıldık demesinden de anlaşılıyor ki bilmeyenler için Ahmet Dönmez de kendisi Fethullahçı bir gazeteciydi. Bu hareketin içerisinde yer almış, gazetecilik yapmış birisiydi ve uzun süredir yurt dışında yaşıyor ve yurt dışında da gazetecilik yapmaya devam ediyor. Önce Fethullahçılara yakın olarak bilinen bazı yerlerde yazdı ama bir takım sorgulayıcı yayınları üzerine, yazıları üzerine sorunlar yaşadı, adı çıktı, bir şekilde dışlandı anladığım kadarıyla. Bütün detaylara hakim değilim ama bayağı takip etmeye çalıştığım birisi. Çok ilginç şeyler söylüyor ve sonunda iyice yalnızlaştı ama yazmaya devam ediyor. Bu yazı, başlığını çaldığım yazı diyeyim, bir yazı dizisinin 36. bölümünün başlığı. 36 yazı kaleme almış ki bunların her biri print etmeye çalıştım, çıktısını aldım. Bu son yazı herhalde ben küçülttüm karakterleri falan ama yine de 16 mı 18 sayfa mı ne oldu? Normalde biz eski kafalılar hala önümüzde kağıtları görmeyi tercih ediyoruz. Ekrandan bakmak yerine. Bu yazı dizisinin başlığı da cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi başlıklı bir yazı dizisi. Çok ilginç şeyler yazdı. Ne derece oradaki iddialar, her biri çok ilginç iddialar dile getirdi. Ve anladığım kadarıyla bunu bitirmek üzere ve çok önemli bir yazıyı en son dün ya da önceki gün çıktı bu. Kendi imkanlarıyla Patreon üzerinden yayınlıyor bunları. Bu yazıyı kaleme aldı ve Hoca Efendi Fethullah Gülen'e yenildi. Ne diyor, ne demek bu diye başlıyor. İkisi farklı mı, iki ayrı Fethullah Gülen mi var? Evet, belki daha fazla diyor ve örneklerle Fethullah Gülen'in nasıl en azından ikili oynadığını içeriden birisi olarak anlatıyor. Bir yanda her şeyi reddeden, hakkındaki bütün suçlamaları reddeden ama öte yanda suçlama konularının hemen hemen hepsiyle alakası olan birisi. Mesela diyor ki Adil Öksüz, ben bilmiyorum Adil diye birisini diyor. Halbuki yıllarca yanında bulunmuş birisi diyor. Kendi talimatıyla yazılan Bay Lok'u, bal yok mu ne diyorsunuz ona diye bilmezden geliyor diyor ve örnekleri sürdürüyor. Burada resmettiği İki ayrı Fethullah Gülen'den bahsediyor ve bunu da o yazı dizisinin ilk bölümlerindeki bir tasvirini tekrarlıyor. Bir üçgenden bahsediyor. Bu Fethullahçı yapılanmayı bir üçgen olarak tarif ediyor. Bir yanda hizmet hareketi dediği bu eğitim, medya vesaire değişik alanlarda yasal faaliyet yürütenler, çok sayıda insan var bunun içerisinde. Öğrenciler, öğretmenler, şunlar bunlar. Bir köşede de kendi tabirleriyle mahrem yapı, yani yasa dışı, gizli yapı var. Ve diyor ki bunu üçgen haline getiren kişi ise Fethullah Gülen. Yani hem hizmet hareketi denen yerde o var, hem de mahrem yapı denen yerde o var. Yani diyor ki hizmet hareketi diye tarif ettiği yerde münzevi bir din alimi olarak ve dinin özünde var olan güzel hasletlere dayalı olarak konuşuyor. B köşesinde öteki tarafta ise bir siyasi hareketin lideri olarak konuşuyor. Bütün bunlar bana benim 8 yıl önce Vatan Gazetesi'nde bir dizi halinde yazdığım cemaatin sivil kanadı, sivil olmayan kanadı yazılarını hatırlattı. O tarihte çok ciddi bir takım kırılmalar yaşanmıştı. Fethullahçılarla yaşanmaya başlamıştı. Fethullahçılarla Erdoğan yönetimi arasında Ve ayrı ayrı birbirlerine karşı bir takım hareketlere girişmişlerdi. Ve İstanbul'da ben bir grup Fethullahçıların sosyal bilimler alanında çalışan isimleriyle, çoğu genç kadrolarıyla bir sohbet toplantısı gibi bir şey yapılmıştı. Orada böyle baya bir kıran kırana bir tartışma olmuştu. Orada da kendilerine söylemiştim ve bana çok kızmışlardı. Sonra yazdım, daha da kızdılar ve bana karşı bir tür karalama kampanyaları da yaptılar. Orada söylemeye çalıştığım bu yapının ikili bir yapılı olduğu, bir yanda sivil toplum içerisinde faaliyet gösteren ve çok sayıda insana ulaşan bir yapı olduğu ama diğer yanda sivil olmayan, onların mahrem yapı diye tanımladığı yapının aslında birçok şeye müdahil olduğu, devlet içerisinde şeffaf olmayan bir şekilde hareket ettiği ve sivil yapının, sivil olmayan yapının kontrolüne doğru girmekte olduğu ve onu yok etme ihtimali çok yüksek olduğunu söyledim ki o tarihte ama hala Erdoğan'la işbirliği içerisindeydiler ve bu tür yaklaşımlara karşı çok ciddi bir her iki taraf birden karalama kampanyası yürütüyordu. Şimdi Ahmet Dönmez içeriden birisi ama sorgulayıcı olarak yapan birisi olayın adını başka türlü koyuyor. Hoca Efendi Fethullah Gülen'e yenildi. Hoca Efendi kim? Dini olan, sivil topluma yönelik faaliyet yapan, herkese hitap eden, ağlayan, eden, vaazlar veren, dini bir takım yorumlarda bulunan. Ama Fethullah Gülen kim? O gizli gizli her şeyi tertip eden, baştan sona yazısında bunun örneklerini de vermiş, daha önceki yazılarında da vardı. Ama beni izleyenler de bilir. Bu hareketin içerisinde Fethullah Gülen'den habersiz yaprağın kımıldaması mümkün değil. Hele alengirli işlerde, hele bu tür devlet içerisinde örgütlenme vesaire şu bu işlerde. Şimdi bakıyoruz bu Fethullahçılığın 15 Temmuz'da ilişkisini sorgulayan bu yazı dizisinin ki her bir bölümü uzun olan bu yazı dizisinde Fethullah Gülen'in doğrudan bu işin içerisinde olduğunu en azından istese engelleyebileceğini çünkü bu işin içerisinde çok ciddi bir şekilde Fethullah Gülen'in kontrolündeki insanların bulunduğunu söylüyor. Diyor ki mesela nasıl bitirebilirdi 15 Temmuz'u? İki ihtimal var. Birisi içinde değil, birisi de içinde. Diyelim ki bu bir tuzaktı ve cemaati diyor, cemaat işte Fethullahçılığı hedef alıyor. Öyle diyorlar ya Fethullahçılar bizi oyuna getirdiler, bizi de kullandılar, bu bir tuzaktı vesaire. O zaman diyor Ahmet Dönmez çok açık bir şekilde en azından Gülen kendi cemaatini dışarıda tutabilir ve oynanan oyunu boşa çıkarabilirdi. Hiç değilse askeri hareketliliğin ilk başladığı anlarda bir canlı bağlantı ile operasyonu deşifre edebilirdi. Tayyip Erdoğan'ın daha sonra FaceTime'la yaptığının bir benzerini yapabilirdi diyor. Zaten ikinci şık zaten kendisinin bir kalkışmasıysa zaten bu onun başlattığı bir şey olduğu için zaten bunu durduramaz. Yani bu bakış açısı her iki ihtimalde de çünkü biliyoruz ki Fethullahçılar kendilerini böyle savunuyorlar. Bunun bizimle alakası yok. Bu bir komplo vesaire. Neydi? Kontrollü darbe. Şu bu. Sonradan Erdoğan'ın olağanüstü hali ilan etmesi ve otoriterliğini pekiştirmesinden hareketle de bunu doğruladığını, bunların doğruladığını söylüyorlar. O zaman da diyor ki, o zaman kardeşim bunu size yönelik bir komploysa niye baştan itibaren bu tutumu takınmadınız? Ve çok açık bir şekilde Fethullah Gülen'in bu darbenin başarılı olmasını istediğini söylüyor. Hangi Gülen lafı Atilla İlhan'ın zamanındaki kitaplarını hatırlatır. Bilenler bilir, hala satılıyor. Hangi hangi sol, hangi batı, hangi seks diye bizim ortaokul yıllarımızda çok okuduğumuz, hatta Atilla İlhan bunları gazetede köşe yazardı ve o köşedeki yazılarını derlerdi ve ben de o tarihte ortaokul öğrencisi olarak kendisine bir soru yollamıştım mektupla. Ve o soruya gazetede cevap vermişti, kitaba da koymuştu. Hangi sol kitabında? Benim de orada nacizane bir sorun vardır. Genç bir solcu olarak. Şimdi burada hangi Gülen? Bence ki anladığım kadarıyla Ahmet Dönmez de öyle diyor ama bu ikilemi birlikte koyması da işi daha ilginç kılıyor. Bence birden fazla Gülen yok. Gülen aslında bir kişi. O kişi de başlığa çıkarttığımız Hoca Efendi'yi yenen Fethullah Gülen. Aslında Hoca Efendi yok. Aslında bir Fethullah Gülen var. Bu dinle tabii ki bir ilişkisi var. Nurculuğun içerisinden geliyor ve burada vaazlar üzerinden bir etrafında bir çember oluşturuyor. Gençlere ulaşıyor. Bir takım yerlerden paralar bulup onlara yönelik bir takım kurslar açıyor. Şu oluyor, bu oluyor ve adım adım adım adım bir siyasetçi, ama siyasetçinin ötesinde siyasi hedefleri olan ama onun ötesinde bir istihbarat servisi yönetir gibi bunu inşa ediyor. Buradaki tabii istihbarat servisi nedir? Bir devletin istihbarat servisi vardır. Birçok servisin yanında istihbarat servisi vardır. Yani açık ordusu vardır, polisi vardır, yargısı vardır, eğitim kurumları, okulları vardır, hastaneleri vesaire. İstihbarat servisi de vardır ve herkesin yeri bir yerdedir ve istihbarat servisinin yeri o ülkedeki demokrasiyle şunla bununla bağlı olarak kimi yerlerde çok güçlüdür, kimi yerlerde zayıftır. Mesela bazı rejimleri aynı zamanda istihbarat rejimleridir. Otoriter rejimlerde çok önem kazanır. Mesela bugünün Türkiye'sinde de Erdoğan'ın son dönemlerinde özellikle bunu çok ciddi bir şekilde öne çıktığını görüyoruz. Fethullah Gülen'de baştan itibaren böyle bir şey var. Ve bana göre bütün bu sivil yapılanma, yani Hoca Efendi titriyle yaptığı bütün faaliyetler aslında o arkadaki mahrem yapıyı ve onun faaliyetlerini örtme, gizleme yani. Ama aynı zamanda onun faaliyetlerine maddi imkan bulma, onun faaliyetlerine kadro bulma ve onun faaliyetlerine ilişki bulma yeri. Bakın, okullar kuruyor. Bu okulların sayesinde bu okullardaki bazı öğrencileri mahrem yapı dedikleri yapıya alıyor. Yani oradan kendi yapılanmasının içerisinden esas yapılanmasına insanları devşiriyor. Hepsini değil, bir kısmını devşiriyor. O kurduğu ilişkiler üzerinden bir ekonomik hareketliliğe giriyor. Para kazanılıyor, bir takım sermayeler birikiyor ya da sermaye sahiplerine ulaşma imkanı oluyor. Diyelim ki okullara kaynaklar sağlıyorlar ya da medyaya kaynaklar sağlıyorlar. Medyaya reklam alıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ve o kaynakların önemli bir kısmı da o mahrem yapıya taşınıyor. Sonra o mahrem yapıdaki insanlar kritik bir takım yerlerde paralel bir devlet örgütlenmesine gidiyorlar. Orduda, istihbaratta, askerde, maliyede, milli eğitimde, diyanette vesaire. Ve o yapılanmanın içerisinden yeni kurulan bir takım olanaklar da bu sefer diğer sivil yapıya aktarılıyor. Böyle çok ilginç, karşılıklı birbirini besleyen bir olay var. Fakat buradaki temel husus şu ki Ahmet Dönmez bunu baştan itibaren çok isabetli bir şekilde bence belirtiyor. Sivil yapıdaki olan insanlar, öğretmenler, öğrenciler, şunlar bunlar, o mahrem yapı denen, sivil olmayan yapı hakkındaki şeyleri katiyetle kabul etmiyorlar. Tanımıyorlar, bilmiyorlar, bilmek dahi istemiyorlar, kabullenmek istemiyorlar. Ama onlardan bir haberler ya da yani inandırıcı gelse bile inanmak ya da açıkça buna inandıklarını söylemek istemiyorlar. Fakat mahrem yapı denen yapı bütün bunların hepsini biliyor. Nerede kaç okul var, bu okullarda kaç kişi okuyor, orduda ne kadar örgütlüler, emniyette ne kadar örgütlüler vesaire. En önemlisi Fethullah Gülen bunların hepsini biliyor ve buradaki hareketlerin hepsini, görevlendirmeleri, görevden almaları, terfi ettirmeleri, şunları bunları, yer değiştirmelerin hepsini kendince bir takım kıstaslarla Fethullah Gülen yapıyor. Dolayısıyla ortada bir hoca efendi yalanı ve bir siyasi, çok ciddi siyasi hırsları olan, planları olan ve bunun içinde her türlü komployu yapabilecek olan ve yapmış olan bir Fethullah Gülen gerçeği var. Ve dolayısıyla burada Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi yeniyor ama bu arada kendisi de yeniliyor. İşin ilginç tarafı o. Ve bunun sonucunda da hepimiz yenik sayıldık demesi de bunun faturasını binlerce kişi ödüyor. Cezaevine giriyor, işinden oluyor. Kimisi Meriç Nehri'nden ya da Ege'den geçmeye çalışırken karşı tarafa hayatını kaybediyor. Kimisi kaçtığı yerlerde çok kötü yaşam koşulları içerisinde kalıyor vesaire. Bir diğer soru da şu tabii. Fethullah Gülen başarılı olmuş olsaydı bu insanlar bundan ne derece istifade edeceklerdi? Zaten burada şöyle bir soru var. Başarılı olsaydı ne olacak? Yani belli ki Türkiye'nin başına geçmek istiyor. Ne olacaktı? Nasıl bir şey elde edecekti? Türkiye'yi nereye sürükleyecekti? Bu insanları nereye sürükleyecekti? Bu apayrı bir muamma. Bunu yaşayıp göremedik. İyi de oldu. En azından böyle bir şeyin direğinden dönmüş olduk. Gerçekten direğinden dönmüş olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü pekala Fethullah Gülen bu şeylerinde pekala başarılı olabilirdi ama burada bir şey denedi, kalktı, kendisi başarısız oldu ve buna karşılık başarısız olmaya aday, aslında ciddi bir şekilde gerilemekte olan Tayyip Erdoğan'a bir tür hayat öpücüğü vermiş oldu. Tayyip Erdoğan'ın 2015 Haziran'ında aslında iktidarı kaybetmiş olan, sonra bir şekilde 2015 Kasım'ında bir şekilde arada yaşanan o terör ortamının ardından tekrar iktidarını elinde tutabilen Erdoğan'ın iktidardaki ömrünü uzatmış oldu. Ve sonuçta başlığa dönecek olursak hepimiz yenik sayıldık diye söylerken burada Ahmet Dönmez'in cevap verdiği, yani referans verdiği şey onun peşinde ona hoca efendi olarak inananlar. Onun peşinden kimisi çok saf, kimisi tam olarak saf olmasa da birazcık bir şeylerden şüphelense de yine de peşinden gidenler vesaire. Bunların hepsi yenik sayıldı. Yenildiler gerçekten. Ama bir de şu var. Fethullah Gülen'in bu hırsları neredeyse 50 yıldır inşa ettiği, belki 50 yıldan daha fazla inşa ettiği bu acayip yapılanmanın Türkiye'ye çok büyük bir zararı oldu. Hepimizden çaldı. Bunun vebalinin çok büyük olduğunu biliyorum. Dini konularla biraz değil tabii ki, çok fazla ilgili biri olarak herhalde kendisi hepimizden daha fazla biliyordur ve umarım bunun bir karşılığı olacaktır burada ya da orada. İnşallah o günleri bir şekilde görürüz, duyarız ya da yaşanır. Görmesek de duymasak da yaşanmasını temenni ederek bitirmek istiyorum. Evet, çok ilginç. Bir not da şu. Normal şartlarda Türkiye biraz normal bir ülke olsaydı bu yazısından hareketle, bu yazı dizisinden hareketle keşke Ahmet Dönmez'le bir yayın yapabilseydik ama umarım çok geçmeyen bir tarihte bunu da gerçekleştirebileceğimiz günler gelecektir. Bu türden içten sorgulamaların çok değerli olduğunu farkındayım. Şunun da farkındayım. Onun bu yazdıklarını bir şekilde gündeme taşıyarak ona bir anlamda zaten dışlanmış halini daha da zor durumda bıraktığımın farkındayım. Çünkü Fethullahçılar da bana selam vermek bile birçoklarının gözünde ihanetin daniskası. Ama artık bu kadar yazıyı yazdığına göre bu yazılar üzerine birilerinin bir şey söylemesini engelleyebilecek durumu yok. Ama açıkçası engellemek istediğinde sanmıyorum. Dolayısıyla bu sorgulamaların artmasını, bu tür yüzleşmelerin artmasını ve bu Hoca Efendi diye peşinden giden insanların Fethullah Gülen duvarına çarptıklarını bilip ona göre kendilerini yeniden kendilerine yeniden bir şekil vermelerini, hayata belki de yeniden başlamalarını temenni ediyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.